Ayrım 2.
Böyle bir şeyi nasıl önerebilirsin? İşte bunu hayatta yapmam. Ben de ona şöyle cevap verdim. Peki nasıl oluyor da öfkeni bir noktada kontrol edebilirken diğerinde edemiyorsun? Bu çok açık bir biçimde öfkeni hangi noktada denetleyip hangi noktada denetleyemeyeceğini seçebildiğini göstermiyor mu? Üstelik o hakem senin annen, patronun ya da gittiğin kilisenin rahibi olsaydı aynı şekilde kontrolünü kaybeder miydin? Aynı durum direksiyonun başındayken benim için de geçerliydi. Bir keresinde çok az bir mesafeyle arkamdan gelen kahrolası bir sürücü beni öfkeden kudurtmuştu. Tam dönüp adama bağıracakken dikiz aynasına baktım ve onun aynı zamanda iyi bir arkadaşım olan bir meslektaşım olduğunu fark ettim. Doğal olarak derhal sakinleştim. Kendimi toparladım ve katılaşmış yüzümde büyük bir gülümseme belirdi. Daha işin en başında dürüst olalım. Günümüzde çok yaygın olan elimde değil ne yapayım türünden kaderci tavırlara karşı aslında kişiliğimizdeki zayıflıkları denetleyebilir ve onların üstesinden gelebiliriz. Karakteriniz kaderinizdir, kişisel ahlak, karakter ve okullarda karakter eğitimi konuları tüm ülkede tartışılırken yazdım. Ama ümit ediyorum ki kitabın mesajı bu konular gündemden düştükten çok sonra da okuyucusuyla buluşmayı sürdürsün. Karakter ve ahlak konularının en son siyasi eğilim ya da moda olarak ele alınmasına izin veremeyiz. Bu konuların önemi bol pantolonlar ve mini etekler gibi bir moda meselesi olmamalarından kaynaklanır. Bu ülkeyi kuran büyüklerimiz bunun fevkalade farkındaydılar. Kişisel ahlakın ve karakterin büyük değerini çok iyi biliyorlardı ve 1787-88 yıllarında anayasayı savunmak için yazılan federalist makalelerde bu konuya geniş yer vermişlerdi. Tutkuyla savundukları iddia şuydu. Adına demokrasi denen bu harika deneyin başarılı olması isteniyorsa, vatandaşların çok yüksek, diğer hükümet biçimlerinin gerektirdiğinden daha da yüksek, bir erdem, ahlaklı bir karakter düzeyine ulaşmış olması gerekir. Tabii ki iş erdemli olmaya, karakterimizi gerçekten geliştirmeye gelince, bütün sorumluluk yetişkin kişinin kendisine düşmektedir. Siz kendi karakterinizden sorumlusunuz, ben de kendi karakterimden sorumluyum. Bu nedenle bu kitapta parmakla işaret etme yaklaşımı yerine ayna tutma yaklaşımı benimsenmiştir. Karşılıklı bir sohbet havasını taşıyan kitabın esas amacı, kişisel hayatlarımızı ve toplumumuzu kendi karakterimiz temelinde geliştirmeye teşvik etmektir. Burada söz konusu olan o kadının ya da bu adamın karakteri ya da başkalarının karakteri temelinde değil, sadece kendi karakterim temelinde hayatlarımızı geliştirmektir. Benim amacım hüküm vermek değil, geliştirmektir. Bu çok önemli bir ayrım. Bir hüküm verilecekse, o da sizin kendi karakteriniz ve eylemleriniz hakkında vereceğiniz bir hüküm olacaktır. Amacım geçmişte yaptığımız hataların üzerinde durmak da değil. Siz geçmişinizsiniz sözünde büyük bir doğruluk payı vardır. Bunu tamamen görmezden gelmek aptallık olur. Ama ben daha çok geleceğe yönelik bir bakış açısı benimseyeceğim. Dününüzün bugünkü sizi nasıl şekillendirdiğine, yarın ne olabileceğiniz perspektifinden bakacağım. Bu kitaptaki sohbetten yararlanabilmeniz için sadece iki ön koşul vardır. Birincisi, karakterinizin ve genel olarak toplumumuzun gelişmesine önem vermeniz. İkincisi de, aynaya ciddi bir biçimde bakmayı gerçekten istiyor olmanız. Bu kitaptaki her bölüm, karakterin çok önemli bir yönünü ön plana çıkartacak biçimde hazırlanmıştır. Ayrıca her bölüm, sizi kendiniz hakkında düşünmeye ve kişi olarak sürekli gelişmeyi teşvik edecek biçimde tasarlanmıştır. Her bölümün insanı düşündüren bir söz ile başladığını göreceksiniz. Bu alıntıları başkaları gibi belirli bir tartışmanın başlangıcını süslemek için kullanmıyorum. Bunun yerine bu sözleri, her bölümün gücünü ve mesajını yakalayan gerçek başlıklar olarak kullanıyorum. Bu nedenle bu başlıkları hafızanıza mal etmenin ve hayata geçirmenin değeceğini göreceksiniz. İnsanı hayrete düşürecek kadar ileri bir bilgisayar çağında yaşıyoruz. Bu şaşırtıcı ve kazanç odaklı çağ hepimizi tamamen katılımcı bir zihniyet yerine uzakta duran bir gözlemci zihniyetine sahip olmaya teşvik ediyor. Bu kitapla ilgili en büyük beklentilerimden biri de kişisel çabalarımız ve toplumsal sorunlar konusunda başkalarını suçlama alışkanlığımızın ortadan kalkmasına katkıda bulunmasıdır. Umarım hepimiz eskilerin de söz ettiği aynaya bakarak artık aşağıdaki gibi sorular sormaya vakit ayırmaya başlarız. Benim karakterim ve ondan kaynaklanan davranışlar ve eylemler nasıldır? Kişisel sorunlarımın ve toplumun sorunlarının hepsinin olmasa bile bir bölümünün sorumlusu benim karakterim olabilir mi? Acaba benim karakterim bu sorunların çözümünün çok önemli bir parçası olabilir mi? Bu gibi sorular asla önemsiz olarak nitelenemez. Kendi karakterimize dikkat etmeden ve onu düzeltmeye çabalamadan toplumdaki koşulları ya da kendi hayatımızı iyileştirmenin imkansız olduğunu aklımızdan çıkarmazsak bu soruların çok önemli nitelikte olduklarını görürüz. Bölüm 1. Karakteriniz kaderinizdir. Heraklit. Kişiliğiniz değil, karakteriniz kaderinizdir. Bu ikisi arasındaki ayrım çok önemlidir. Ayrıca bu ayrımı kitabın daha en başında yapmak gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz 50 yıl içerisinde popüler psikoloji bu ayrımı büyük ölçüde bulanıklaştırmış durumda. Kişilik ile karakter arasındaki ayrım birçok insan tarafından açıkça anlaşılmayabilir. Günümüzde bu iki sözcüğü sık sık birbirinin yerine kullanıyoruz. Örneğin, onun böyle bir karakteri var ya da onun kişiliği bu dediğimizde veya birinin karakter özelliklerinden ve kişilik özelliklerinden söz ederken genelde aynı şeyi kastediyoruz. Bu kitapta karakter, ahlaki anlamda özünüzde olduğumuz şey. Alışkanlıklarımızın bir toplamı, iyi ve kötü huylarımızın bir karışımı olarak kullanılacaktır. Karakter sözcüğünün sadece Heraklit, Aristo ve genel olarak antik Yunan kültüründe değil, hemen bütün kültürlerde bu şekilde kullanıldığını duymak sizi şaşırtabilir. Bu kullanım 20. yüzyılın ortalarına kadar da devam etmiştir. Günümüzde karakter ve kişilik kavramları arasında yaşanan karmaşaya daha yakından bakmadan önce Heraklit'in bu bölümün başında yer alan sözlerini bir inceleyelim. Karakterin çok eski zamanlardan beri kullanılan bu anlamını daha iyi kavrayabilmek için Heraklit'in sözlerinin orijinal Yunancasına bir bakalım. Ethos, anthropos, daimon. Karakter, insan, kader. Bu sözcükleri sondan başa doğru inceleyelim. Daimon, genelde kader ya da alın yazısı olarak çevrilir. Antropoloji, antropomorfik gibi sözlerin kökü olan anthropos da insan demektir. Bu nedenle bu cümleyi kelimesi kelimesine çevirirsek, bir insanın karakteri onun kaderidir anlamını elde ederiz. Ben özellikle cümlenin başındaki ethos sözcüğü üzerinde durmak istiyorum. Etik, ahlak sözcüğü, Yunanca'daki bu sözcükten türetilmiştir. Ayrıca İngilizce'deki ethos sözcüğü de oradan gelir. Öncelikle ethos sözcüğünün genelde karakter olarak çevrildiğini unutmayın. İkinci olarak, etos ile etik arasındaki belirgin benzerliği de not ettikten sonra etiğin, ahlakın, karakterle ne kadar iç içe olduğunu görebiliriz. Bu gerçek hem birey hem de toplum için geçerlidir. Bir insanın ahlakı onun karakteriyle çok yakından ilişkilidir. Bu gerçekten de önemli bir noktadır. Çünkü birçok insan ahlaklı olmanın sadece kurallara ve yasalara uymakla ilgili bir şey olduğunu düşünür. Böylece insanlar kendilerini savunurken, hiçbir kuralı ihlal etmedim, bana nasıl olur da ahlak dışı davrandığımı söyleyebilirsin derler. Bölüm 12'de daha ayrıntısıyla göreceğimiz üzere buna verilecek cevap çok kolaydır. Ahlak en geniş ve en derin anlamıyla karakterinizle, içinizdeki siz ile ilgili bir şeydir. Sadece kurallara uymakla ilgili değildir. Tabii ki hepimizin kurallara uymak gibi ahlaki bir sorumluluğu da bulunmaktadır. Üçüncü olarak, etosun genellikle karakter olarak çevrilmesine karşın, kelimenin Heraklit ve çağdaşı olan Yunanlılar için taşıdığı temel anlam, alışkanlık veya yerleşik davranıştı. Bu nedenle Heraklit'in sözlerini hiçbir anlam kaybına yol açmadan, alışkanlık kaderinizdir ya da yerleşik davranış kaderinizdir şeklinde çevirmek de mümkündür. Ya da Aristo'nun karakterle ilgili son derece veciz tanımını, biz tekrar tekrar yaptığımız şeyiz kullanırsak, Heraklit'in cümlesini şöyle çevirebiliriz. Tekrar tekrar yaptığımız şey kaderimizdir, kaderimizi belirler. Dördüncü olarak antik Yunanlılar ahlaklı bir karakterin iyi ve kötü huylarından söz ederken erdem ve kötü huy anlamındaki sözcükleri mutlaka kullanmışlardır. Antik Yunanlılar ve aslında insanlık tarihindeki bütün kültürler karakter sözcüğünü bu anlamda yani insanın kişisel alışkanlıkları, erdemleri, kötü huyları ve o kişinin geleceği ile bağlantılı olarak kullanmışlardır. Bu da tabii ki son zamanlara kadar böyleydi. 20. yüzyılın ortalarında akademik psikoloji gelişene, popüler psikoloji ve kendini geliştirme ile ilgili kitaplar ortaya çıkana kadar eski karakter kavramı ile bugün kişilik dediğimiz şey arasında bir karışıklık yaşanmadı. Geleneksel akademik psikoloji kendi araştırma ve yazılarında karakter ve kişilik kavramlarını birbirinden çok ayrı tuttu. Akademik psikoloji 1930'lardan beri nesnel bir bilim dalı olmak için eski karakter teriminin bilimsel olarak ölçülmesi mümkün olmayan son derece ahlaki bir kavram olduğunu fark ederek hep kişilik özelliklerinden söz etmiştir. Psikologlar benliği, girişkenlik ve zorlayıcılık gibi kişilik özellikleri kullanarak daha dar bir biçimde tanımlamaya başlamışlar. Dürüstlük, saygı ve sadakat gibi karakter alışkanlıkları ile yapılan daha bütüncül bir insan tanımlamasını araştırmalarının dışında bırakmışlardır. Akademik psikolojinin kendi araştırma amaçları doğrultusunda karakter kavramı yerine kişiliği koyarak yanlış yaptığını iddia ettiğimi düşünmeyin. Akademik psikoloji bilimsel olma gayesi uğruna araştırmak istediği şeyi dar bir biçimde tanımlamak hakkına sahiptir. Ayrıca akademik psikolojide herkesin benlik gibi dar kavramlar kullanmadığına da işaret etmeliyim. Örneğin günümüzdeki bazı gelişim psikologları etik ve ahlaki eğitim konularına duydukları ilgiden dolayı konunun özüne inen araştırma ve yazıları için eski karakter terimini kullanmaya devam etmektedirler. Bununla beraber müşterek anlayışımızda çeşitli sorunlar olduğu, dilimizde de çeşitli karmaşalar yaşandığı açıktır ve bunlar temelde akademik psikolojideki kişilik kavramının son 50 yıldaki popüler psikoloji, kendini geliştirme ve hayatta başarılı olma literatüründeki kullanılma biçiminden kaynaklanmaktadır. Kitleleri hedefleyen bu literatürün ve onun dar kapsamlı kişilik kavramının karakter düşüncesini ahlaki ve tarihi anlamından soyutlayarak, kişilik kelimesinin sulandırılmış bir eş anlamlısına nasıl dönüştürdüğünü de unutmamak gerekir. Bu nedenle örneğin onun şöyle bir karakteri var dediğimizde aslında bir kişiliği enerjik ve coşkulu ya da sessiz ve utangaç tanımlıyoruz. Aynı şekilde birisi hakkında o gerçek bir karakter sahibi dediğimizde de onu diğer insanlardan belirgin bir biçimde ayıran gülünç ya da sıra dışı kişiliğinden söz ediyoruz. Karakter özelliklerinden söz ettiğimizde de bu terimi genellikle kişilik özellikleriyle aynı anlamda kullanırız. Onun karakter gücü, o karakterli bir insan ve onun bir karakteri var gibi cümleler, karakter sözcüğünün eski anlamını hala biraz taşımaktadır. Yukarıda anlatılanlardan hiçbiri, kişilik özellikleri ile alışkanlıkları ya da kişiliği ve karakteri aynı anlamda kullanmanın yanlış olduğu anlamına alınmamalıdır. Tabii ki bu sözcükleri uygun gördüğümüz şekilde kullanabiliriz. Ne de olsa altı üstü sözcüktürler. Ama bu durum, bu sözcükleri şimdiki gibi birbiri yerine ve kafa karıştıracak şekilde kullanma biçimimizin, daha derinlerde yatan karışıklıkların belirtisi olduğu gerçeğini değiştirmez. İşte bu nedenle, karakter ile kişilik arasındaki ayrımı daha en başta belirginleştirecek ve tartışmamız boyunca bu terimleri birbirinden ayrı tutmaya devam edeceğiz. Anlam bilim konusunda yaptığımız bu kısa alıştırmadan çıkarılacak şey, birçok insanın ne yazık ki kişiliğin kader olduğu, kaderi belirlediği, kişiliğin başarı olduğu düşüncesine sahip olduğudur. Bunlar doğru değildir. Bu ifadelerde kişilik kelimesinin yerine eski karakter kavramını koymak gerekir. Tabii ki insanın kişiliğinin onu kaderiyle ya da hayattaki başarısıyla hiçbir bağlantısının bulunmadığını iddia edemeyiz. Kişilik özellikleriniz kim ve ne olduğunuzun ve ileride ne olacağınızın çok önemli bir bölümüdür. Ve ister içe, ister dışa dönük, ister kendine güvenen, ister güvenmeyen, ister girişken, ister çekingen olsun, kişiliğiniz hayatınızın şeklini, niteliğini ve gidişatını etkilediği ölçüde kendini geliştirme kitaplarından fayda görme ya da görmüş olma olasılığınızda bulunmaktadır. Bununla beraber bu yüzyılın ortalarından önce bizim şimdi kişilik özellikleri olarak düşündüğümüz şeyler sahip olduğumuz karakterin bir parçası olarak görülürdü ve önem olarak ondan sonra gelirdi. Klasik karakter kavramına göre insan sadece kişilik özelliklerinden ibaret değildir. Ondan ve hatta doğa ananın size bahşettiği genetik yapıdan çok daha fazla bir şeydir. Hayatınızın şekli, niteliği ve gittiği yönü söz konusu olduğunda, özellikle de ne kadar iyi bir insan olduğunuz söz konusu olduğunda, kişiliğiniz karakterinizden sonra gelir. Karakterin kişilikten daha önemli olduğu gerçeği şurada açıkça görülebilir. İnsanları onların kişilik özelliklerinden dolayı sorumlu tutamayız ama karakter alışkanlıklarından dolayı sorumlu tutabiliriz. Örneğin bir insanı içe ya da dışa dönük olduğu için övmez ya da yermeyiz. Bu kişinin yapısında olan bir şeydir. Ama bir insanı dürüst ya da yalancı, başkalarını düşünen ya da bencil, saygılı ya da saygısız, güvenilir ya da güvenilmez biri olduğu için över ya da yereriz. Kültürümüzde benlik saygısına verilen büyük öneme karşın, hatta birçok insan benlik saygısının her şeyi halledebilecek bir kişilik özelliği olduğunu bile düşünmektedir. Benlik saygısı ile iyi bir insan olmak arasında nedensel hiçbir bağlantı bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, bir insanın çok fazla benlik saygısının bulunması, o insanın iyi bir insan olduğu anlamına gelmez. Üzerinde düşünülmeyi hak eden şu iki örnek, bu konuya açıklık getirebilir. İkinci Dünya Savaşı sırasında uygulanan Yahudi kıyımı sırasında, Yahudileri kurtaran insanlar hakkında yapılan son derece güvenilir bir araştırma, bu kahramanların birçoğunda benlik saygısının çok düşük olduğunu ortaya koymuştur. En sonunda araştırmacılar, benlik saygısı ile kurtarıcı olma arasında bir bağlantı olmadığı sonucuna varmışlardır. Yakın zamanda yapılan birçok araştırmada yüksek benlik saygısı ile ahlaksız ya da toplum karşıtı davranışlar arasında büyük bir bağlantı olduğunu ortaya koymuştur. Bu kapsamlı incelemelerden birini yapan bir araştırmacı şu sonuca varmıştır. Bazı benlik saygısı biçimleri şiddete olan eğilimi artırmaktadır. Bu nedenle benlik saygısının kültürel değerinin hiç eleştirilmeden onaylanması verimli olmayan bir yaklaşımdır. Hatta tehlikeli bile olabilir. Bu söylediklerimle benlik saygısının ya da herhangi bir kişilik özelliğinin hayatlarımızı daha zevkli ve tatmin edici hale getirme potansiyeline zarar vermek istemiyorum. Benlik saygısı gibi kişilik özelliklerini dürüstlük ve öz disiplin gibi karakter alışkanlıklarını geliştirme çabasıyla bağlantılı olarak artırdığınız takdirde karakterinizi geliştirmek için çok etkili bir kombinasyon yaratmış olursunuz. Burada şunu demeye çalışıyorum. Tek tek insanların yaşamları gibi insan toplulukları da kişilik özellikleri değil, karakter alışkanlıkları temeline dayalı olarak gelişirler. İşte bu nedenle giriş bölümünde karaktere en büyük önceliği tanımaksızın kendi hayatımızı ya da toplumsal hayatı geliştirmenin imkansız olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu şekilde anlaşılan karakter doğal olarak aşağıdaki düşüncelere yol açmaktadır. Bütün insanlar gibi siz de yaratılıştan gelen özelliklerinizin ötesinde kim olduğunuzu ve ne yapmak istediğinizi belirleme yetisine sahipsiniz ya da sahip olmalısınız. Özünüzde kaçınılması imkansız olan ahlaki bir boyut vardır. İyi olmayı seçme yeteneği insanda doğuştan gelen bir özellik olarak vardır. Kısaca ne tür bir insan olduğunuz konusunda kendi kaderinizi siz ama yalnızca siz belirlersiniz. Bu dört temel madde ile özellikle de sonuncu madde ile karakterimizin gelişimi ile ilgili kendin yap türünden bir tablo çizmeye ve karakter gelişimimizin dışarıdan gelen bir yardıma ya da etkiye bağlı olmadığını söylemeye çalışmıyorum. Yetişkinler olarak bile başkalarının teşvikine ve bize örnek olmasına sürekli ihtiyaç duyarız. Ve tabii ki birçoğumuz için bu, öteki, iyiliğin ebedi ve ezeli kaynağını temsil eden, kaderler arasında seçim yapmamızı mümkün kılan ve onsuz bir kader ümidimizin bulunamayacağı mükemmel bir ahlaki varlık, ilahi ve aşkın bir öteki yani Tanrı olacaktır. Benim çizmek istediğim karakter resmi en temelde kim ve ne olduğumuz konusunda başkalarını suçlayamayacağımız gerçeğine özel bir önem vermektedir. Bunun tersine karakter açısından şu anda kim ve ne olduğumuz kadar kim ve ne olmayı umduğumuzun da sorumluluğunu üstlenmeliyiz. Kişisel gelişim için başkalarının yardımına ihtiyaç duyduğumuz kesindir. Ama başkaları, buna Tanrı da dahildir, bize ancak ve ancak yardım edilmeyi istediğimiz takdirde bize yardımcı olabilirler. Bu nedenle başkalarının bize yardım etmesine izin vermek için önce biz kendimize yardım etmeyi istiyor olmalıyız. Karakter açısından gelişmek ya da gelişmemek sonuçta benim tarafımdan yapılacak bir seçimdir. Bölüm 2. Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez. Sokrat. Bu bölümün başlığı olarak en tanınan ve saygı gören filozoflardan birinin ölümsüz bir cümlesini seçtim. Sokrat, M.Ö. 4. yüzyılın sonlarına doğru, Heraklit'in ölümünden yıllar sonra yaşadığı Atina'da yukarıda alıntı yaptığımıza benzeyen kışkırtıcı düşünceler ortaya atıyordu. Bu tür sözleri söyleyerek Yunan vatandaşlarını insanın daha iyi biri olmaktan vazgeçtiği durum olan ve ahlaki durumundan fazlasıyla memnun olma olarak adlandırabileceğimiz tuzağa düşmelerini engellemeye çalışıyordu. İnsanlar çeşitli nedenlerden dolayı ahlaki durumlarından fazlasıyla memnun bir hale gelebilirler. Kendilerine günlük hayatlarındaki para veya ün kazanma ya da bedensel görünümlerini düzeltme çabalarına öylesine kaptırabilirler ki, kendilerini başka yönlerden geliştirmeyi düşünecek zamanları ve enerjileri hiç kalmayabilir. İşin ilginç yanı, bize son derece tanıdık gelen bu nedenler, Sokrat'ı da Yunan hemşehrileri konusunda en çok endişelendiren nedenlerdi. Ya da insanlar, benim yaşam tarzım çok yerleşik durumda gibi bir tavır geliştirmiş olabilir. Ya da, ben hatalarımla, günahlarımla, karakterimin şu halinden çok memnunum. Niçin gelişmek için çaba gösterme zahmetine gireyim ki? Türünden bir tavırları olabilir. Ya da en kötüsü, karakterlerinde gelişme için bir yer kalmadığını düşünüyor olabilirler. Bilge, vicdan sahibi ve açık konuşan bir öğretmen olan Sokrat için asıl nedenler hiç de böyle değildi. Bunlar olsa olsa mazeret ya da kendini kandırmak için söylenen yalanlar ya da her ikisi olarak tanımlanabilirdi.